yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent hoş geldiniz. Türkiye'de saatlerimiz 15.04'ü gösteriyor ve hayatın sesleri başladı sevgili dinleyenlerimiz. Bugün de programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özden ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk, sizleri de bekliyoruz programımıza diyorum her zaman olduğu gibi. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adları. Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra sevgili dinleyenlerimiz, dün gece bir acı kaybımız var biliyorsunuz. Şiirleri Orhan Gencebay, Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca gibi nice sanatçı tarafından şarkı olarak yorumlanan, severek dinlediğimiz Vurgun, Ya Evde Yoksan, Telefonda Sen, Rüyalarım Olmasa gibi şarkıların güftecisi olan Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirilen, defalarca yılın şairi seçilip ödüller alan usta şair Cemal Safi'yi dün gece kaybettik sevgili dinleyenlerimiz. Şarkılara dönüşen şiirleriyle hep aramızda olacak Cemal Safi. Şimdi gelin Cemal Safi'nin o güzel şiirlerinden birini paylaşalım siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim insanımla, bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman Ekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm, Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevladanım, hayır benim, şer benim. Kimsesizim, hısmım da yok hasmımda. Görünmezim cismim de yok resmimde. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım gönül denen yer benim. Benim adım aşk. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Cemal Safi şarkılarımızda bizlerle birlikte olmaya devam edecek. Kendisine rahmet diliyoruz ve Candan Erçetin'in şarkısını dinliyoruz şimdi. Sözlerini yine Cemal Safi yazmış. Git.
Uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar. Hadi git benden sana dilediğince izin. Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin. ateşten geçmeden git. Çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Sanırlar ki sen beni biricik yar saymıştın, oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın. Hadi git, ne bir adres, ne bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık mutluluk kadar rak. Git, iş işten geçmeden git. Çok geç olmadan vakit. Ne vedaya gerek var, ne de mektuba hacet. Git de Allah aşkına bir selama muhtaç et. Güllere de aşk olsun, gene sen kokacaksan. Fallara da aşk olsun, gene sen çıkacaksan. Git, iş işten geçmeden git. Çok geç olmadan vakit. Her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm. Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum. Sırf sana üzülüyor, sırf sana acıyorum. Git, iş işten geçmeden git. Çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Katilim olmadan
sözcükler. ...15.13 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş
merhabalar.
Geldiniz. Evet, bugün antik Yunanistan'da yaşamış bir ozandan söz
evet.
edeceğiz ama Anadolu'lu bir ozan.
Evet,
Homeros'tan söz edeceğiz. Evet. Şimdi Homeros deyince hani antik Yunan, Anadolu ile ilişkisi nereden acaba?
Anadolu ile ilişkisi şöyle, hemen söyleyelim. Böyle söylenince biraz daha yakın hissediyoruz çünkü kendimizi. Homeros günümüzden tahmini olarak 2700-2800 yıl önce yaşadığı düşünülen, tam bilinmiyor çünkü zamanı, bugünkü İzmir'le tarihi Foça arasında bir yerde doğup yaşadığı bilinen ünlü bir şair, ozan. Homeros adı çok aşina fakat ne yaptığını çok bilmeyebilir edebiyata meraklı olmayan.
Evet. Şöyle ama destanlarıyla.
Tabii destanlarıyla ve bizde bir özelliği, yani mekan olarak, coğrafya olarak bir yakınlığımız daha var Homeros'ta. Homeros'un devasa iki destanından biri İlyada. Truva hikayesini anlattığı için. Dolayısıyla İzmirli bir ozanın Çanakkale'de yaşanan bir savaşı, 52 günlük bir savaşı anlattığı devasa destansı şiiriyle tanınmasının etiket ismi Homeros. Evet. Homeros'un ismi değişebiliyor. Anlattığı, hemen şunu da söyleyelim, Homeros kendi çağında yaşadığı ve gördüğü bir şey anlatmamış aslında. Truva Homeros'tan da eski.
Hı hı.
Ve 10 yıllık bir kuşatmanın 52 günlük en ateşli dönemini anlattığı bir destansı hikaye. Önemi ne? Bir kere bizim Homeros'la ilişkimize bakmamız lazım. Biz milliyetçi bir milletiz. Dolayısıyla kendimizden önce bu topraklarda esmiş rüzgarlara bakmak ve onlara kıymet vermek konusunda milliyetçiliğimizle bazen çelişebiliyoruz.
Evet.
Fakat hakkını teslim etmemiz gereken bir şey var. Dünyada her ne kadar şu anda Yunan kültürü içerisinde görülse de Homeros ve eserleri, Homeros Yunanca yazmamış, sonradan Yunanca'ya ve sonra Latince'ye çevrilmiş eserleri, Truva, Luice denilen Truva dilinde yazdığına rivayet ediliyor. Yani hani bizim yakınlığımız herhangi bir kültürdeki birinin yakınlığından biraz farklı. Örneğin bir İranlının ya da işte nasıl söyleyelim bir Rus'un Homeros'la ilişkisi bizim Homeros'la ilişkimiz gibi değil. Çünkü biz aynı topraklarda yaşamışız. Onun eserlerinde anlattığı asma hala burada.
Evet.
Onun eserlerinde anlattığı tepelere bakıyoruz biz. Yaşıyoruz burada. Dolayısıyla ilişkimizin dünyanın diğer coğrafyalarındaki diğer kültürler gibi olmayacağını bir kere kabul etmemiz gerek. Bir yazar çok güzel ifade etmiş, diyor ki bütün bu şairler ve yazarlar Anadolu toprağının altından akan yeraltı ırmakları gibidirler. Görmezsiniz ama reddedemezsiniz, onlardan beslenirsiniz. Hatta fark etmezsiniz bile. 2018 Truva yılıymış. Ben üzüldüm çünkü çok geç fark ettim doğruyu. Dürüstçe ifade etmem gerek. Ama Truva bizim için turistik bir yer olmak ötesinde Anadolu'yu gasp etmek isteyen bir kültürün savaşının sembol ismi. Homeros bunu İlyadası'yla ve sonra da Odise'yle anlatmış. Çok karışık karakterlerin olduğu böyle masalsı bir hikaye, şiir hikaye gibi geliyor. Ama hep aynı şeyi yaşıyoruz biz.
Peki.
Tekrar tekrar.
Peki en büyük kanıtı nedir Anadolu'lu olduğunun göstergesi?
Eserlerinin içinde geçen ifadeler ve sonrasında onun hayat hikayesinin yine şiirsel olarak kayda geçtiği yerdeki yer isimleri ve kişilerin ifadeleri. Tam belli değil aslında. Foça, İzmir ve Değirmendere arasında bir yerde yaşadığına inanılıyor. Çünkü eserlerinde buraya ilişkin yer isimleri, coğrafya, bir takım işte defneden tutun da hani Yunanistan'da olmaz mı? Örneğin Yunanlar diyorlar ki hayır Simirna, İzmir'le ilgisi yok. Atina'da yaşamıştır.
Peki,
fakat tutmuyor eserde.
Lehçesi?
Lehçesi de zaten Anadolu'da konuşulan bir lehçe. Daha da farklı olan tarafı şu, sadece lehçe değil, gramatik yapı olarak da onun aslında Yunan'dan çok Truva'ya yakın olduğunu, yani savaşın kaybedeninin diliyle kazananın övüldüğü bir şiir yazdığını söylemek doğru olabilir. Bizim açımızdan, bize ne Homeros'tan, bir coğrafya olarak, yani aynı evin insanıyız aslında o açıdan bakarsanız. İkincisi de biz bir takım anlatım kalıpları söz konusu olduğunda, örneğin sinema gibi, dizi gibi, çağımızın bizlerin de hızlı tüketicisi olduğu malzemeler bunlar. Bunlara baktığımızda bazen kendimizi çok yeriyoruz, bazen haklı olarak da yeriyoruz, bazen yersiz olsak da. Diyoruz ki ya şu adamların yaptığı gibi bir film yapamıyoruz. Şu adamların anlattığı gibi işte başı ortası sonu olan bir yapı kuramıyoruz. Neden böyle şeyler yaşıyoruz? Yapıyoruz, etkili değil. Hani en sıklıkla dile getirilen kendi tarihimizin önemli ögelerini çok güçlü bir biçimde ifade etmekte bir sorunumuz var.
Halbuki ilkokuldan beri öğrendiğimiz şey değil mi?
Tabii.
Serim. Düğün, çözüm.
Evet, giriş gelişme sonuç. Fakat bu yapıyı kurmak o kadar kolay bir şey değil. Çünkü giriş sandığınız şey, giriş olmayabilir. Yani zannediyor olabiliriz. Örneğin yakın zamanda biz tarihimizin önemli karakterlerini televizyonda görür olduk ve ne kadar etkilendik bundan.
Evet.
Toplum birdenbire kendine dair bir rol model çıkarmaya çalıştı. Fatih Sultan Mehmet ki İstanbul'un fethinden sonra Truva'nın intikamını aldım dediğine rivayet edilir. Bizden çok daha yakın. Biz şu anda yerini hani haritada bulun dediğinizde bulamayabiliriz. İlyada ve Odesya öylesine etkili ki yapı olarak bugün hala herhangi bir sinema filminin temel kurgusu oluşturulurken bu ikisi kullanılıyor.
Tabii Batı edebiyatının iki büyük önemli eseri aslında. Eseri değil mi?
Ve kalıp olarak da yani çerçeve olarak da kullanılıyor. Yapılan herhangi bir şeyde biz de kendi mitolojimizden bu yapıyı çıkarabilecek kadar güçlü olduğumuz zamanlarda çok etkili ürünler ortaya koyuyoruz. İlyada kahramanın amacına ulaşmak için kapalı bir yerden çıkması modelidir aslında. Ya da kapalı bir yere girme yani hani o alana girip orayı fethetme öyküsüdür. Bu bir model yapı. İlyada modelinin dışında bir model kurmak çok kolay değil. Eğer İlyada modelinde bir şey oluşturuyorsanız taraflar olmalı, öteki olmalı ve karakterler iki baş karakterin çarpışması olmalı. Dinleyicilerimiz bunun en iyi örneğini Truva filminden hatırlayabilirler. Tam da Homeros'un zaten İlyada'da anlattığı şey bir fetih hikayesi aslında. Bizim bütün fetih hikayelerimiz aslında İlyada modeliyle anlatılıyor. Yani hani bu bulabildiğimiz en eski metin bu anlamda. Fakat Homeros bunları nereden bulmuş diye baktığınızda işte biz bu yüzden tam bir sınır ülkesi olarak yani doğu ile batı arasında hakkımızı teslim etmeli ve bu toprakların gereğini yapabilmeliyiz. Bizim bir yanımız Homeros'sa öbür yanımız da Gılgamış. Ve Homeros'la Gılgamış arasında da bir 1400-1500 yıl olduğu tahmin ediliyor. Yani Homeros'un esin kaynağı da Anadolu'nun doğusu.
Evet.
Anadolu'nun doğusundan esinlenip Anadolu'nun batısında yazmış yermiş eserlerini. Ve biz bugün Anadolu'dayız. Bizim Homeros'tan bana ne, Gılgamış neymiş deme lüksümüz yok. Çünkü desek de geçerliliği yok. Çünkü biz hala bunu yaşıyoruz. Herhangi bir sorun alanında İlyada'yı yaşadığımızı görmek çok kolay. Yani hani ötekileştirdiğimiz her alan aslında hala İlyada'nın bizde yaşadığının göstergesi. Odisey ise biraz daha farklı. O da Truva'dan sonra 10 yıl süren bir yolculukla Agamemnon sonrasında İteka'ya dönüş aslında. Büyük bir dönüş yolculuğu. Orada da değişim ve kahramanın yaşlanması vardır. Yani hani temel yapı ya çatışan yapıdır ya da bir yolculuktur. Evet. Ve bu yaşlanmayı göze almak gerekir sonuçta elde edilecek şey için. Çok yabancı değiliz öykülere. En iyi çevirileri 22 dilde yapılmış Homeros çevirisi karşılaştırılmış. Dünyadaki en iyi çevirilerinden biri Türkçe'ye çevirisi. Azra Erhat çevirisi ve Kadir'in. Çok önemli bir yapısı var. Türkçenin de özelliklerini koruyarak ve bir de kolaylığı var. Azra Erhat'ın Halikarnas Balıkçısı gibi yamacında biri var. Ondan da beslenerek ve tam da yerinde yani Homeros'un yaşadığı yerde Ege'de yaptıkları çeviri dolayısıyla bir beslenme var. O yazarın söylediği Anadolu'nun yeraltı ırmaklarının nasıl yüzeyi beslediğini görmek orada mümkün. Dünyada en etkili çevirilerinden biri kabul ediliyor. Tabii biz eğer sahip çıkmazsak bu topraklara, bu toprakların hazinesine ve burada olan biteni, bizdeki izlerini, hala var olanları dile getirme cesaretini gösteremezsek
başkaları sahip çıkar.
Bu hep başkalarının olacak. Evet. Ve biz sadece iyi yaptıkları için değil, mutlaka iyi yapıyorlardır işlerini. Ama bizim de damarımızdan akan bir şeylerle örtüştüğü için de biraz özenerek, biraz öykünerek bakıyoruz yapılanlara. Bizde bu kadar etkili olmasının sebeplerinden biri de bu. Eğer Homeros olmasaydı muhtemelen Truva Türkiye'deki devasa pek çok kazı alanından biri olarak kalacaktı. Homeros olduğu için bugün hem bizim hem de dünyanın dikkatini çekiyor. Türkiye bu anlamda bir inci kolye gibi. Yani Sagalassos antik kenti 100 yıl kazılacak. Nitekim Trava'da öyle 1870'lerde başlamışlar. Evet. Hala devam ediyor.
Biz oyunculara sahibiz ama oyuncuları bir türlü dizdirip şöyle boynumuza takamıyoruz herhalde. Sıkıntı orada galiba.
Kabullenilmek, büyük mirasları hazmetmek ve kabul etmek en önemli işlerden biri. Evet. İletişim insanın kendi içinden içine ya esas. Milletlerde de böyle. Biz kendimizle olan telaşımızı bir olgunluk evresine getireceğiz diye gayret ediyoruz. Çok büyük miraslara sahip olmanın getirdiği bir şey bu. Bir başkasının gözyaşları içinde sarılacak kadar kendinde bulmaya çalıştığı bir şey. Çünkü onda yok. Neden falanca Avrupa Müzesi'nde sergileniyor? Çünkü kendisi onda olmadığını biliyor.
Evet.
Fakat biz zenginiz, bizde var. Ve Homeros'un da dediği gibi büyük zenginlikler büyük seferler gerektirir. Türkçe'ye çevirirsek büyük zenginlikler, büyük seferler gerektirir. Biz kendimizden kendimize sefer yapacağımız için onun modelini bulmalıyız. Anadolu'nun sınır olmasının böyle bir özelliği var. Çok sıklıkla anıyorum programda, yine sizin konuklarınızdan Sinan Canan'ın söylediği evet. bir şeydir. Sınır bölgelerinde biyolojik farklılıklar çok büyük genetik yükselmelerin sebebi olur demişti. Biz Anadolu'da tam da Sinan Canan'ın anlattığı o sınır bölgesindeyiz. Bunu ancak bu topraklar çıkaracaklar. Çıkarmışlar zaten. Yani geçmişimize baktığımızda bugün gençlerimiz televizyon ekranlarından bakarak etkileniyorlar doğrusu ama o karakterlerin, gerçeğinin bu topraklarda can bulmasını, kan bulmasını, hikayelerini, hayat hikayelerini nesilden nesile aktarmasını sağlayan şey işte budur aslında.
Evet.
Bu sınır bölgesi.
İsimlerini hep duydular bu destanların, İlyada'nın, Odisea'nın. Ama işte bu sefere çıkmak önemli. Belki de bu bir başlangıç olacaktır dinleyicilerimiz için. Bu edebi seferlere, edebi yolculuklara çıksınlar. Mutlaka çok da büyük keyif alacaklardır.
Bir cümle söylemek Lütfen. İsterim. Zaman zaman dinleyicilerimizden mailler geliyor bana. Yazıyorum. Nasıl yazabilirim? İşte şu kitabı okudum, şöyle etkilendim. Hemen söyleyeyim. Eğer yazıyorum, daha da iyi yazmak istiyorum diyen biri varsa bu toprakların insanlarını okumalı. Homeros'u Azra Erhat'ın dilinden mutlaka okumalı.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Berna Kutlata.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine birlikte olacağız. Sihirli Sözcükler köşemizde.
Hem kırılgan yordun beni gönül çelen Mantoya güzel vücutlar, boş suratlar. Benimse yenmiş tırnaklarım, titrek ellerim var. Evet dedi, ben de seni aldattım. Bir kez de değil üstelik. Çünkü beni çok kanattın. Çok sevdiğim bir yalandın. Gönül çelen, gönül çelen. Aynı anda utanmadan. Hem kırıcı hem kırılgan. Yordun beni gönül çelen. Biraz gerçek, biraz yalan. Hem yara bandım, hem yaram. Bitsin artık gönül çelen.
Saatlerimiz 15.31'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve bir telefon bağlantısı gerçekleştirmek istiyoruz. Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi sevgili Ömer Sevinç telefon konuğumuz olacak Hayatın Sesleri'nin. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, sizi yönetmen, öğrenci Ömer Sevinç diye tanıtabilirim herhalde. Çünkü bir kısa film çektiniz. Çok da ses getiren bir film oldu. İsterseniz önce birazcık filmden bahsedelim. Nasıl başladı bu çalışma? Nasıl bir film çıktı ortaya?
Teşekkür ederim önce beni yayına aldığınız için. Hemen konuya giriyorum. Filmimiz bir Türk savaş muhabiri ve bir Ukraynalı askerin Rus esir kampından kaçarken Ukraynalı askerimiz bacağından vuruluyor ve iki insan, farklı dil konuşan, farklı kültürde yaşayan iki insan ormanda doğal hayatta yaşam mücadelesi veriyor. Bunu anlatıyoruz. 2013'teki
kaç
Kırım
dakikalık film?
15 dakikalık bir film.
15 dakikalık. Filmin adını alabilir miyiz?
Filmimizin ismi Başlangıç.
Evet.
Yani Başlangıç ismini koymamızın nedeni işte yeni bir hayata başlayacaklar. Tabii filmin spoilerını vermeyeyim. Filmin
tabii
sonunda
ki
yeni bir şeye başlanacak. O yüzden Başlangıç koyduk ismini.
Evet. Neden savaş teması diye sorabilir miyim sevgili Ömer Sevinç?
Tabii ki. Ve şöyle, ben üçüncü kısa filmim bu benim. Ben hep toplumsal olaylara dikkat çekiyorum. İlk filmde çocuk gelin temalıydı. İkincisi kapitalizmle ilgiliydi ve üçüncüsü savaşla ilgili oldu. Ben daha böyle gerçek hayattan hikayeleri işlemeyi seviyorum. Buna kendimi çalışıyorum. Bunu bu şekilde öğreniyorum. Gerçeküstü hikayeler benim biraz daha anlayamadığım şeyler. O yüzden ben daha hayatın içinden konular seçiyorum.
Evet, şimdi tabii çektiğim üçüncü film dediniz ama
evet,
bu filmle pek çok festivale katıldınız ve ödüller getirdiniz ülkemize. Birazcık da bundan söz edebilir miyiz lütfen? Çok hoş ve çok sevindirici gerçekten.
Tabii ki bizim bu 8. festivalimiz ve evet, bu Başlangıç filmiyle Cannes Film Festivali'ne gideceğiz Mayıs ayında. Orada gösterileceğiz. Aynı zamanda İtalya'da, Fas'ta, Irak'ta, Amerika'da, başka şu an aklıma gelmedi festivaller gibi
evet,
yerlerde gösterildik, ödüller aldık, mansiyon ödülleri gibi. Şimdi de en son işte İtalya var. İtalya'da 4 adaylığımız var. En iyi yönetmen, en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi görüntü yönetmeni olarak. Ve Cannes'da da gösterileceğiz. Cannes Film Festivali'ni biliyorsunuz dünya çapında festival zaten.
Evet.
Ve orada göstereceğiz Mayıs ayında.
Evet, aynı zamanda bir dünya premieri olacak yani.
Aynen, tabii dünya premieri olacak, doğrudur.
Evet, ne güzel, gerçekten kutluyoruz sizi. Peki daha önceki filmlerde de böyle ödüller var mıydı?
Evet, vardı. İlk filmimiz 14 festival gördü. Amerika'dan küresel farkındalık ödülü aldık, işte Türkiye'den ödüller aldık. Birçok yerde gösterildik onda da. 14 festival gördü ve onun süresi doldu. Bir filmi 2 yıl gönderebiliyoruz festivallere.
Hı hı.
İkinci filmim 7 festival gördü. Kapitalizm konuluydu o. Ve biraz daha böyle monolog şeklinde bir hikayesi, diyalogları olduğu için yani festivaller çok yoğun ilgi göstermedi diyebilirim o film için. Ama bu festival bu film daha oldu, daha oluşumlu oldu, yani daha oturaklı oldu, o yüzden şu anlık iyi gidiyoruz, öyle değil mi?
Ne güzel, sizi kutluyoruz gerçekten. Bu genç yaşta böyle çektiğiniz filmlerle, daha öğrenciyken yaptığınız yönetmenliklerle ödüllere doymuyorsunuz, başarılarınızın devamını diliyoruz. Oyuncular kimler?
Oyuncularımız Onur Yalçın ve Burak Öztürk, Konya Devlet Tiyatrosu, Konya Konservatuarı'ndan Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı'ndan oyuncularımız. Şimdi evet. Konya Devlet Tiyatrosu'nda oyuncular. Onlar mezun oldular.
Hı hı.
Orada oyunculuk yapıyorlar. İlk filmimizde Nur Subaşı ile çalışmıştık.
Evet.
Nur Subaşı duayen bir isim. Seslendirmede özellikle Türkiye'de. Geçen bir ay önce falan vefat etti kendisi. Onunla bir çalışma fırsatı bulmuştum. Bizim için çok büyük onurdu yani onunla çalışmak.
Evet.
Böyle.
Evet, Allah rahmet eylesin diyelim.
Evet.
Şimdi tabii çocuk gelinler, kapitalizm, savaş temalı, arkasından gelecek hangi tema var? Mutlaka devamı
evet,
gelecektir
var.
Bu tür filmleri.
Var. Şu an çalışması bitti, senaryosu bitti. Yazın yani Temmuz ayında çekmeyi düşündüğüm bir filmim var. O da futbolla ilgili. Ben futbolu çok seviyorum. Çocuk yaşta futbol oynadım ve futbolcu olmak hayalimdi, ilk hayalim. Ve bununla ilgili bir şeyler çekmek istiyorum. Dünyada, Türkiye'de, gündemimizde olan bir şey, hakemlerimiz maalesef bir şekilde gündemde oluyor. Ya şike oluyor, ya kötü performans oluyor vesaire. Ben de hakemleri işlemek istiyorum bu filmde.
Hı
hı. Şimdi işte oyuncu arama kısmındayım. Kast arıyorum kendime. İki tane başrolüm var. Şimdi oyuncu aramaya başladık. Mekanlarımız falan, her şeyimiz belli.
Evet. Duyanlar mutlaka gönüllü olarak katılmak isteyeceklerdir. Sizin filminizde yer almak isteyeceklerdir. Çünkü dolayısıyla o aldığınız ödüllerin içerisinde yer almak isterler. Filmlerinizde oynayacak sanatçılarda. Ne güzel gerçekten bu genç yaşta bu tür çalışmalarla başladınız ve ödüllere doymadınız. Arkası da gelmeye devam edecek. Hep kısa film mi çekeceksiniz yoksa uzun metrajlı filmlere de geçiş olacak mı?
Evet, tabii ki geçiş olacak. Ben bu son çekeceğim, Temmuz'da çekeceğim filmi son kısa filmim olarak öngörüyorum. Daha sonra uzun hikayelerim var. Onları senaryolaştırmaya da başladım. Tabii bu uzun hikayeyi senaryolaştırmak daha bir zaman alıyor. Onlar da bitince ben önümüzdeki sene uzun metraj bir şeyler planlıyorum. Planlarımı inşallah kavuşacağım diyelim.
Evet, umarız öyle olsun. 8-19 Mayıs tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrindeki Cannes Film Festivali'nde olacaksınız. Ve dünya premieri gerçekleşecek başlangıç filminin. Biz şimdiden burada da sizlere başarılar diliyoruz. Umarız o güzel başarılarınızı yine Hayatın Sesleri'nde paylaşmak dileğiyle diyelim. Ve çok teşekkür edelim size sevgili Ömer Sevinç.
Ben çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız, beni yayına aldınız ve kendimi ifade edebildim. Çok teşekkür ederim.
Biz de size teşekkür ediyoruz katıldığınız için Hayatın Sesleri'ne. Yönetmen, öğrenci sevgili Ömer Sevinç Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Konuğumuza teşekkür ederken yine müziğe dönüyoruz.
geçmesin günümüz, sevgilim yasla o güzel başını. Geçmesin günümüz, sevgilim yasla o güzel başını, göğsüme yasla. Birleşebilir mi aşk ihtirasla o güzel başını? Birleşebilir mi aşk ihtirası o güzel başını? Okşasam usanmam ta fecre kadar o güzel başını. Göğsüme yasla okşasam usanmam mahşere kadar o güzel başını.
Türkiye'de saatlerimiz 15.42'yi gösteriyor. Sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, hemen stüdyomuzdaki konuğumuzla tanıştıralım istiyoruz sizleri. Ressam, yazar Sayın Güler Dişbudak bizlerle evet. birlikte. Merhabalar, hoş
Merhaba,
geldiniz.
Hoş buldum.
Evet, Sandal Saati adlı kitabınız şu anda elimde. Hı hı. Bir kitapla buluştu okurlar, edebiyat severler. Şimdi Sandal Saati adı nereden geliyor diye sormak istiyorum.
Sandal Saati aslında doğaya hayranlığımdan kaynaklanan bir başlık oldu bu. Daha öncesine inecek olursak, ben resim yapıyorum. 15 yıldır aslında buna devam ediyorum.
Mezun
Kültür
olduğunuz
Bakanlığı'ndayım. Evet, Gazi Üniversitesi resim bölümünden evet. mezun oldum.
Edebiyatta ilgi?
Çocukluğumdan beri var. Çocukluğumdan beri hem resim yapıyorum hem yazıyorum. Resim yaptığım çalışmaların yanında mutlaka bir yazı olurdu. Ve yazının yanında da mutlaka bir resim olurdu. Bu ilerledi ve zaman geçtikçe denemeler haline geldi. Sandal Saati doğdu.
Sandal Saati'nin üzerindeki resim de size mi ait?
Bana ait. Sandal Saati'nin üzerindeki resim Göç isimli bir tablom. Karışık teknik üzerine yapılmış. Ve saat parçaları, eski saat parçalarını kullanıyorum ben burada.
Evet.
Tüm resimlerimde.
Ne güzel. Şimdi sandal aslında keyfi çağrıştırıyor. Nedir Sandal Saati'nin içeriği? Neler
aslında
var içinde?
Mekanikleşen dünyaya tepki olarak Sandal Saati başlığını seçtim ben.
Zamanımız gittikçe mekanikleşen bir dünya içerisinde ve mekanikleşen insan ilişkileri içerisinde geçiyor. Ve buna tepki olarak sandal saati, herkesin bir sandal saati olması diye düşünüyorum, gerektiği düşünüyorum ben. Sessiz, sakin, huzur dolu bir saat geçirmek gerektiğini de düşünüyorum.
Siz ve bu sandal mekanik... saatleri içerisinde kalem aldınız.
Evet. Çok severim izlemeyi de, sandal içerisinde bulunmayı da, denizi, deniz altını ve yeryüzündeki her türlü canlıya ben hayranım. O yüzden sandal saati başlığını tercih ettim. Mekanikleşen ilişkiler içerisinde buradaki yapmak istediğim ve başlık altında topladığım tüm yazılar buna dair. Ve zenginleşmek gerektiğimizi düşünüyorum bu mekanik dünya içerisinde. Nasıl zenginleşiriz? Öncelikle duyusal özelliklerimizi kuvvetlendirerek zenginleşiriz. Bu duyusal özelliklerin yanında tabii ki bilişsellik doğru olması gereken şeyler, fakat teknolojik yapının bize kazandırdıkları olduğu gibi kaybettirdikleri de var. Bunu düşünecek olursak bu yazıların içerisinde mekanikleşen insan ilişkilere, kaybolan insan ilişkilerine tepki bir kitap.
Evet. Bu şöyle baktığımızda bir anlamda bizi kendimize getirme çabası diyebilir miyiz?
Kendimize getirme çabası içerisinde olduğu gibi çağdaş bir arayış, hatırlatma süreci hı hı. olarak ben bunu yazıyorum ve resimlerde de anlatıyorum.
Peki İnovasyon neden bu kadar mekanikleştiğimiz konusunda neler söyleyeceksiniz? Neden bu kadar düştük teknolojiye,
aslında
unuttuk bazı şeyleri?
Duygu ve istek, arzu hep aynıdır. Çok ilkel zamanlarımızda bile bu hep aynıdır. Fakat zaman geçtikçe insanlardaki duysal özellikler de yavaş yavaş değişmeye başlıyor ve mekanikleşmeye başlıyor. Daha çok ruhsuz ve robotik bir insan haline alan ilişkilerle karşı karşıya ve yüz yüze kalmış oluyoruz. Bu mekanikleşen dünya içerisinde kaybettiğimiz değerlere bir işarettir bunlar. Ve tabiattan uzak olmak, tabiattan uzak olduğu gibi insanın doğal yapısını da kaybettiriyor. İnsanın doğallığını da kaybettiren etkenler bunlar. Ve dijital dünyanın içerisindeki sarsıntılar.
Evet. Peki dijital ortamdan kurtulmaya yönelik tavsiyeler var mıdır kitapta?
Dijital ortamdan kurtulmaya yönelik tavsiyeler doğa. Kesinlikle doğa. Doğayı tercih etmemiz gerek. Bizim sıkıştırılmış
neyi, nasıl tercih etmemiz gerekiyor örneğin?
Doğada meta yorgunuyuz aslında. Evet. Meta hastalıklarının çoğaldığı bir dönemdeyiz biz. Ve burada otomotivleri tercih ettiğimiz zamanlarda yürümek. Ev içerisinde, taşlaşmış binaların içerisinde, iç içe zincirleme geçmiş bir ilişki içerisinde doğada gezinebilmek ve görebilmek. Yıldızları, gökyüzünü seyrettiğimizde bunlar, bu güzellikleri görmek yetmiyor. Ve bunun haricinde farklı materyaller kullanarak hem edebi dilde hem de plastik alanda vurgular yapmak gerektiğine inanıyorum.
Hı hı. Evet. Peki ne kadar zamanda ortaya çıktı sandal saati?
Sandal saati 2 yıldan fazla. İki yıldan fazla bir süreç ve bu yazıları yavaş yavaş toparlamam ve denemeler halinde. Farklı bir dil, edebi dil ve görsel plastik anlatımda sanki bir rüya içerisinde gibi anlatmaya çalıştım. Bunun yanında da şiirsel bir dili de var aslında. Hı hı. Yoğun bir metaforik anlatım, yoğun bir deyimlerinin de bulunduğu. Ve şiirin de daha sadeleştirdiği anlardaki, aralarda kullandığım metinler.
Evet. Ne zaman çıktı kitap?
1,5-2 aya yakın oldu.
Peki hiç geri dönüş aldınız mı okurlardan?
Tabii.
Neler söylediler mesela?
Farklı bir kitap olduğunu işitiyorum. Çoğu arkadaşlarımdan, dostlardan ve okurlardan. Sandal saatinin farklı bir dille yazıldığını ben biliyorum. Çünkü bu kelimelerin içerisindeki büyüyü çözdüğüme de inanıyorum. Aynı
nedir
sözcüklerin,
o kelimelerin içerisindeki
evet,
büyüyü?
Aynı sözcüklerin, aynı harflerin yer değiştirerek farklı bir boyutta, sihirli bir dünyada kendinizi keşfetmek hı hı. adına yapılan yazılar. Ve burada kutsaliyet, yani içsel söyleşi, içsel dualarımız, bizim yazdığımız, içimizden geçirdiğimiz, bazen dile getirmediğimiz her türlü duygu ve aktarma şekli bence kutsaliyeti anlatır diye düşünüyorum. Ve bu kutsal yazıların içerisinde bulunmanın ayrı bir özelliği, ayrı bir keşfi, sihir dünyasına girmek adına.
Evet. Devamı gelecek mi?
Devamı gelecek. Saatinin? Devamı gelecek resimlerle beraber. Zaten bunlar benim yaptığım resimlerimizin manifestoları, açıklamaları. Hı hı. Bu manifestolar içerisinde yazı mutlaka var. Yazı yazmadan önce zaten resim yapıyorum. Resim yapmadan önce de yazı yazıyorum. Onların anlatımı.
Şimdi aslında birbirlerini tamamlayan unsurlar tabii olarak ortaya çıkıyorlar.
Zaten resim yapmak yazı, sadece görsel ve kuramları değişken, buradaki renk, birçok renkler, estetik kuramlar, kaygı, sancı olduğu gibi yazıda da aslında bunların tam tersi edebi dildeki kuramların beraber olduğu ve bunların hem plastik değerlere hem de edebi dilde birbirleri ilişki içerisinde olduğunun kanıtı.
Peki yazarken ortaya çıkardığınız resimler oldu mu?
Yazarken ortaya çok oldu, çok oldu.
Neler çıktı mesela?
Evde daha çok, mutfakta, gezerken parkta. Bir objeye baktığınızda mutlaka siz onu resmediyorsunuz zaten. Baktığınızda form olarak ve duygusal anlamda o anda dünyanın içerisinde, o mekanda neredeyseniz size hissettirdikleri illaki bir yazıya, bir resme düşebiliyor.
Evet. O zaman Sandal Saati'nin sergisi de oluşacak bu durumda.
Sandal Saati'nin sergisi evet oluşacak. Bir sergi düşünüyorum, bunların hepsinin içerisinde saat parçaları ve bu saat parçalarıyla beraber doğa, doğanın içerisindeki her türlü hayran olduğum varlık, varoluşluk sebeplerini açıklayan resim sergilerim olacak.
Evet, ne güzel, ne mutlu. Çok peki o resimler arasında Sandal Saati'nde yer alan sözcükler oldu mu?
Sözcükler, metaforik dilde çok fazla resim üzerinde yazı kullanmıyorum.
Metaforik dili dinleyicilerimiz hı-hı için biraz açabilir miyiz lütfen?
Bu gerçeküstü ki duyguların veya doğada yaşamış olduğumuz her türlü doğada var olan duygular ve bu duyguları daha farklı bir dilde, mekanik bir dilde ve biraz daha felsefi yönden inceleyerek, irdeleyerek yapılmış ve meydana gelmiş sözcükler bunlar.
Evet.
Tabii bu alanda, bu alan içerisinde çok fazla kitap okumak, sözcük, cümle, kelime araştırmak, onlarla bağlantılı olarak çalışmak çok da keyif verici.
Evet, Sandal Saati'nin devamı geliyor dediniz. Hı hı. Başladınız mı çalışmalara?
Başladım. Hem yeni çalışmalar var hem de eski çalışmalarımdan toplamış olduğum, derlemiş olduğum, kendi özel koleksiyonuma ait ve benim için çok değerli olan çalışmalar var. Bu Sandal Saati zaten babamı kaybetmekle, hani duyguların biraz daha içsel duyarlılığın yoğun olduğu dönemlerde başlayan eserler ve yapıtlar oluyor bunlar. Ölüm, doğuş ve kayboluşun etkisinde yaptığım, hı hı, eserler vardır. Babamın saatini kullandığım eserler var, birkaç tane. Onların içerisindeki bir konseptle sergilemeyi düşünüyorum.
Evet, çok güzel gerçekten. Peki yine mekanik dünya mı olacak Sandal Saati'nin devamında?
Hep olacak zaten. Sürekli olarak doğayı korumak adına, doğayı hayranlık adına bir şeyi seviyorsanız ondan mutlaka sorumlusunuzdur ve sorumluluk da duymamız gerekir. Bu sorumluluk yeterli mi? Elbette yeterli değil. Bunu işlevselliğini farklı şekilde lanse edecek projeler geliştirmek gerekir. Ve ben elimden geldiğince Tema Vakfı adına birçok sosyal sorumluluklarda bulunarak destek veriyorum. Yazılarımları da destek vermeye çalışıyorum. Hatırlatma ve daha doğrusu motive etme babında çalışmalar.
Evet, çok güzel gerçekten. Bu çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür
ve
ederim.
Hayatın Seslerine konuk olduğunuz için de teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Sandal
ederim.
Saati, Sayın Güler Dişbudağ'ın yazdığı bir kitap sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Yurt dışından dinleyicilerimiz de okuyup dolayısıyla o teknolojik ortamdan, o dijital ortamdan, o mekanik dünyadan biraz daha uzaklaşabilirler Sandal Saati'yle. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu güzel kitapla, dinleyicilerimizi bu güzel kitapla buluşturduğunuz için yeni eserlerinizle yine birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, isterseniz. Yazar, ressam Sayın Güler Dişbudak Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Teşekkür ediyoruz konuğumuza ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özdem ulaştırdı ve ben Nülgün Doruk sundum. Sevgili dinleyenlerimiz, evet, Hayatın Sesleri'ni burada noktalıyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında buluşalım diyoruz. Hayatın Sesleri.